Ayrım 7.
Ama kurultayı izlemekte olan değerli İzmir valisine de bu olayı anlatacağımı söylemeden edemedim. Prolu Bey'in yanıtı kısa ve kesin oldu. Benden de selam söyle valiye. Tabii arkamdan edilen hakaretler ve küfürleri de duymazlığa geldim. İzmir valisi Kemal Nehrazoğlu paneli izliyordu. Heyecanla onları anlattım. Huzursuz oldu. Dışarı çıktı ve cep telefonu ile uzun uzun görüştü. Bir saat sonra komiser, polis ve basınla tekrar berbere geldim. Gene karşılıklı bir tartışma. Bu arada Prolu Bey'in Sky televizyonunun sahibi olduğunu öğrendik. Gece misafir edildiğim Basmane'deki Ömer Oteli'ndeki odama dönünce televizyonu açar açmaz Sky kanalında bizim Berber Bey'i canlı yayında karşımda görmeyeyim mi? Elbette onun olayı nasıl çarpıtarak anlattığını söylememe gerek yok. Haberci programı ve Kadir İnanır isimli çok nazik bir bey. Gezi tecrübelerimi yıllardır çok sevdiğim haberci ekibi ve sevgili Coşkun Aral ile paylaştım. Ve bu programın danışmanlığını yapmaktan da gurur duydum. Şimdi 4 yıl geriye gidelim. Doğa savaşçıları Eresin Otel'de çevre ödüllerini dağıtıyor. Ödül alanlar arasında ben ve Kadir İnanır da var. Baktım çevreciler, onların arkadaşları ve basının bulunduğu salona sigara kokusundan girilmiyor. Ödül alma sırası bana gelince bu konuyu dile getirip hiç olmazsa sigara içilmemesini rica ettim. Alkışlarla kabul gördü. Tören bitti ve arkasından kokteyl, daha önceden hiç tanışmadığım Sayın Kadir İnanır gülerek yanıma geldi. Ve artık sigara içebilir miyiz hocam diye sordu. İçmezseniz daha mutlu olurum dedim. Gözümün içine baka baka cebinden sigara paketini çıkartıp bir tane yaktı ve dumanını da bana doğru üfleyip gitti. Fena halde bozulmuştum ama tekrar bir tatsızlık çıkmasın diye sesimi çıkarmadım. Şimdi 1999 yılının Haziran ayına gelelim. Haberci programımın Hilton Oteli'nin bahçesinde bir kokteyl vardı. Baktım Kadir İnanır içeriye girdi. Ben de yıllar öncesine dönüp Sayın İnanır ya hiç sormasaydınız ya da sorduktan sonra hemen yanımda sigarayı içmeseydiniz dedim. Evet dedi, haklısınız, sigara sağlığa zararlı ama sen de kafayı yemişsin diyerek uzaklaştı. Sağıma baktım, soluma baktım, acaba bana mı söyledi, niye söyledi diye düşündüm. Şaşkınlığım geçince de oturduğu yere yaklaştım. Yanında Okan Boyülgen ve yönetmen Sinan Çetin vardı. Kadir Bey'e eğer biraz önceki sözlerini bana söylediyseniz nedenini öğrenebilir miyim diye sordum. Hırsla ayağa kalktı ve küstahça bir tavırla defol git buradan seni öldürürüm diye bağırdı. Şaşkınlıktan dona kaldım. Okan Boyülgen kolumdan tutup uzaklaştırdı. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Supi Bey Tanrıyar bana destek vereceğini beyan edince Şişli Savcılığına müracaat ettim. Aradan 4 ay gibi bir zaman geçmesine karşın Beyoğlu Merkez Karakolu adresi belli olan Kadir İnanır'ı bulup ifadesini aldıramadı. Çok sevip saydığım dikkatli bakanımız Saadettin Tantan'a durumu anlatınca Kadir İnanır'ın ifadesi alındı ve savcı 6 ay hapis sistemiyle davaya açtı. İlk celse ile sadece avukatı katıldı. İkinci celsede ise bir film platosunu andırıyordu. Davalı ben, davacı Kadir İnanır ve tanıklar Okan Boyülgen ile Sinan Çetin. Tanınmış tanıkların sevgili arkadaşları için bir fedakarlık yapıp üç maymunları oynamaları beni çok üzdü. Görmedim, duymadım ve... Bu celse basında geniş yer aldı. Amacım artık bu tip davaların açılabileceğini kamuoyuna duyurmak, örnek olmak ve çığır açmaktı. Ahmet Kaya olayı. Herhalde Türkiye'de ve belki de dünya çapında en fazla çevre konferansı verme rekoru bana aittir. Tarabya'da bulunan ve eski adı Dost Koleji olan şimdiki Gent Koleji'ne gene bir konferans veriyordum. O dönemde birlikte katıldığımız siyaset meydanı programında içki içmeden, sigara tüttürmeden ben beste yapamam. Her yerde sigara içerim. Uçakta da içerim. Hoşlanmayan inip uçağa başka uçağa binsin diyen Ahmet Kaya'ya benim savunduğum fikirlerin tam tersine hayranlarını aşıladığı için elbette kızıyordum. Gent Koleji'nde Ahmet Kaya'dan bahsedince salonda bir gülüşme oldu. Bir anlam veremedim. Konferans sonrası kitaplarımı imzalıyordum. Ufak bir kız yanıma yaklaştı ve ''Siz niye Ahmet Kaya'nın aleyhine konuşuyorsunuz?'' dedi. Yüzüne şaşkın şaşkın bakarken de ekledi. ''Ben kızıyım da.'' Hemen ondan özür diledim. Kendi okulunda küçük düştüğü için çok üzüldüm. Ertesi gün olay büyüdü. Okul yönetimi telaşlandı. Sayın Ahmet Kaya'nın hanım avukatı beni arayıp mahkemeye verdiklerini belirtti. Keşke verselerdi. Fakat bir ses çıkmadı. Gezginler kulübü kuruluyor. Bir hayal gerçekleşiyor. Lütfen yıllar öncesine dönün ve Jules Verne'in 80 Günde Devri Alem kitabını ya da filmini hatırlayın. Yanılmıyorsam filmin bir versiyonunda başrolleri Rex Harrison ile Tony Curtis paylaşmıştı. Londra'nın o sisli sokakları arasında yer alan bir binanın içi ahşap ile döşenmiş, duvarları dünyanın dört bir köşesinden getirilen özgün eşyalarla süslü bir gezginler kulübünde bu meşhur maceranın ön çalışmaları yapılmaktadır. İşte böyle bir kulübü olsun Türkiye'nin dedik. Profesör Doktor Nadir Paksoy, Coşkun Aral ve ben. Balat'taki ünlü Agora meyhanesinin tarih kokan atmosferinde bu kulübü konuştuk. Beyoğlu'nda veya Taksim'de bir apartman dairesi fikrini hiç benimsemedim. Ve gelenek kültürünü kaybetmemiş Sultanahmet'in Akbıyık Caddesi'nde metruk bir ev satın aldım. Aldım da ne beni bekleyen milyarlarca liralık su borcundan ne de eve kanunsuz olarak yerleşmiş bulunan tehlikeli sakinlerden haberim vardı. Aman siz olun, kiracı sıfatı bulunmayan insanları barındıran bir mülkü satın almayın. Eğer orada bir aydan fazla kaldıklarını ispat ederlerse boşaltma şansınız çok az. Tecrübeli mimar Ahmet Aykrem kolları sıvadı ve bir sene içinde bu terk edilmiş ve perişan durumdaki evi tarihi bir Türk evi konumuna getirdi. Bu arada harcadığım parayı ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Bazı gezgin dostların kulüp binasının restorasyonuna katkılarını da belirtmeden geçmeyeceğim. Kendilerine teşekkür ederim. Derneğimizin oldukça renkli bir açılışı oldu. Kulübün açılışındaki sokak şenliği sırasında Erol Büyükburç, Yasemin Kumral Şimşek, Nurşen Aslan, Hakkı Çopuroğlu, Rüstem Batum, Coşkun Aral, Leyla Tekül, Hasan Karayol, Sermet Veya, Nuran Erkin, Göksel Kortay sahne aldılar. Bu arada gezgin yazarlarımız Gülten Dayıoğlu, Profesör Doktor Nadir Paksoy, Profesör Doktor Tarık Minkari, Hülya Koç ve Mustafa Balbay kitaplarını imzaladılar. Kulübümüzün resmi açılışını ise Sayın Deniz Baykal ile Eminönü Belediye Başkanı Doçent Doktor Ahmet Çetinsay'a birlikte gerçekleştirdiler. Günler geçtikçe her ayın ilk çarşamba günleri yapılan toplantımızı kalabalık yüzünden derneğimizin ufak salonu yerine karşı komşumuz Türk Tarihi Eserleri Koruma Derneği'ne ait Dede Efendi Evi'nde yapmaya başladık. Konuşmacılar arasında Hülya Koç, Nasuh Mahruki, Profesör Doktor Nadir Paksoy, İzzet Keribar, Profesör Doktor Tarık Minkari, Osman Atasoy, Nevval Sevindi, Gültekin Çizgen, Coşkun Aral, Rüstem Batum, Ali Poyrazoğlu, İbrahim Demirel, Arif Aşçı, Mustafa Balbay ve Buket Uzunar yer aldı. Ağırlıklı olarak yurt dışına yaptığımız seyahatlerimizden sonra Türkiye içi ve İstanbul gezilerimize de başladık. Üye sayımız hızla artmaya başladı. Derneğimiz basında geniş yer aldı ve yurt dışındaki gezginler ve macera kulüpleriyle doğrudan temas kurarak birçoğu ile kardeş kulüp oldu. Şeref üyelerimiz bizlere hep destek verdiler. Sayalım mı? Esin Avşar, Profesör Doktor Jack Dillon, Faruk Akbaş, İbrahim Demirel, Sermet Erkin, Müjde Ar, Ara Güler, Söz Ar, Firuzan, Coşkun Aral, Rezan Hasan Beşoğlu, Nurşen Aslan, İzzet Keribar, Arif Aşçı, Hülya Koç, Osman Atasoy, Ayşe Kulin, Oya Ayman, Aylin Livaneli, Mustafa Balbay, Profesör Doktor Tarık Minkari, Rüstem Batum, Profesör Doktor Nadir Paksoy, Profesör Doktor Murat Belge, Nevval Sevindi, Süha Fazlı Beziray, Yasemin Kumral Şimşek, Başar Bilge, Füsun Önal, Sadun Bora, Buket Uzunar, Yasemin Boran, Nergiz Yazgan, Aydın Boysan, Hakkı Çopuroğlu, Özcan Yurdalan, Gültekin Çizgen, Kasım Zotav'ın Nasuh Mahruki, Atilla Tasoy, Yusuf Çapraz, Ferhan Şensoy, Hakkı Çopuroğlu, Ali Öz, Ali Porazoğlu, Mine Urgan ve Gülten Dayıoğlu. Meyve veren ağaç taşlanır örneği kulübümüzün başarılı çalışmalarıyla birlikte onu karalama harekatı başlatıldı. Üyelerimize isimsiz bir mektup gönderildi. Resmimi de içeren bu mektubun başlığı da ilginçti. Profesör Doktor Orhan Kural hakkında bilmeniz gerekenler. Tüm maddeler yerine ilgi maddesini size aktarsam sanırım bu yazı hakkında fikir verecektir. Ben para ile birbirini veya birilerini tutarak meşhur olmak adına kendimi dövdürmüş, parmağımı kestirip başımı yardırmışım ve bu olaydan istifade edip silah ruhsatı almışım. Meğer ben neymişim de haberim yok. Neler yapmışım neler. Oysa hayatımda silah ruhsatı almayı aklımdan bile geçirmiş değilim. Dernek kuruldu, kısa zamanda gelişti ve inanıyorum ki Türkiye'de hakiki gezginlerin sayısının artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Baktığını gören en ufak detaylardan zevk alan insanların sayısı gün geçtikçe çoğalacak. Gezgin doğayı sever, barışçıldır, problem çözücüdür, yaratıcıdır, bazen de yalnızdır. Gezmek bir yaşam tarzıdır gezgin için. İşte bu nedenle gezgine yol tükenmez. Deniz, kum, bataklık, dağ, orman, göl, ören sahası, otel, çadır, uçak, kamyon, tren, bir kilisenin köşesi veya parktaki bir bank, hatta çimlerin ıslak zeminini hiç fark etmez. Yeter ki yeni coğrafyalarına ulaşsın, yeni maceralar yaşasın, yeni tatlar alsın. Gezgin kaybolmanın heyecanını yaşar. Gezi bir tutkudur. Bir kez bu tutkuya kapılmaya görün. Artık yerinizde duramazsınız. Bir gezi bitmeden bir yenisini düşlersiniz. İlk fırsatta tekrar yollara düşmek istersiniz. Sabah şaşkınlıkla yepyeni bir coğrafyada uyanmak, işte o heyecan var ya, işte bizi büyük bir tutkuyla bilinmeyeni sürükleyen rüzgar da odur. Şişli Eftal Hastanesi'nin çöplüğü ve dahası. Yaklaşık 3 sene önceydi. Arabamla Şişli Eftal Hastanesi'nin yokuşundan yukarıya doğru çıkıyordum. Bir yükleyici ve bir kamyon yolumu kesti. Durdum. Yükleyici hastanenin çöplerini kamyona doldurmaya başladı. Birden arabanın yanından iltihap ve sıvılar akmaya başladı. Enjektörler etrafa dağıldı. Yol açıldı ama gidemedim. İşte o vatandaşlık dürtüsü, çöplüğe daldım. Bir adamcağız topladığı kağıtların ve enjektörlerin yanında oturup yaktığı ateşte ısınıyordu. Kocaman kediler ve fareler cırt atıyordu ortalıkta. Yukarıdan atılan ve içinde ameliyat parçaları olan siyah torbalar sert zeminde parçalanmış ve etrafa yayılmıştı. O arada kamyonun şoförü yanıma yaklaştı. Bu hastanede atıklarını kumburgazdaki attıklarına ve kimi zaman içinde çocuk ölüsü bile çıktığını söyleyince kızgınlığım ve şaşkınlığım iyice arttı. Ne hastanenin başhekimi ne de o sıralarda cebini doldurmakla meşgul olan Şişli Belediye Başkanı Gülay Atığı benimle konuşmaya tenezzül etti. Sonunda HBB televizyonu ile insan sağlığıyla alay eden çağ dışı çöp sahasını resimledik. Önceden altyazı ile ilan edilmesine rağmen yayınlatmadılar. Ancak ikinci kez ATV'de yayınlanan hastane programı tarafından bu rezalet görüntülendi ve bu kez yayınlandı. Radyolog olan başhekim görevden ayrıldı. Devlet oluşturan en büyük katman halktır. Tabii ki devleti koruyacağız ama görevini yapmayan yöneticiyi koruyamayız. İyi bir insan veya iyi bir yönetici olmak farklıdır. Halkının sağlığına önem vermeyen bir yönetici ayrılır ve yerine daha başarılı çalışmalar yapacak olan bir yenisi gelir. Büyüteçle yeşili aramak. Avrupa'da bir kentte kişi başına ortalama 20 metrekare yeşil alan düşüyor. Bu oran acaba bir dönemin meyve bahçeleriyle anılan İstanbul'da ne kadardır? Maalesef sadece 1 metrekare. O da askeri alanlar, mezarlıklar ve türbelerin civarındaki ağaçlık alanlardan ibaret. Tarih bilgimizi yenileyelim. Yıl 1402. Ankara Savaşı. Timurlenk ile 1. Beyazıt sırasında kim kazandı bu meydan savaşını? Timurlenk. Kazanmasındaki en önemli etken nedir? Filler. Bu filler Ankara ve Kayseri'nin ormanlarında saklanmıştı ve Osmanlı ordusu onları görememişti. Aynı sahneye bugün göz attığınızda bir tavşanın bile saklanmakta zorlanacağını göreceksiniz. Kim kesti bu ağaçları? Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ege'den yola çıkan bir sincabın ağaçtan ağaca atlayarak Güneydoğu Anadolu'ya gidebileceğini yazar. Tabii 50 kişiye oksijen sağlayan, 150 kişinin hava kirliliğini temizleyen, 25 yılda yetişen bu ağaçları yok ettik. Yaktık, tarla açtık ve Orman Bakanlığı da para kazanma uğruna bütün bunlara göz yumdu. Bir turne sırasındaydı. Çanakkale-Bolluca yolunda ölüm mangası gibi dizilmiş kesik ağaçlar gördük. Bir de tabelası vardı. Orman işletmesi. Efendim ne işletiyorlar? Maden işletmesini mi anlıyorum da orman işletilmez ki. Orman yaşatılır, çoğaltılır, yaratılır ama işletilmez. Bir olarına daldım öfkeyle. Kim kesti bu ağaçları diye sordum. Müdürün cevabı basit ve kısaydı. Ankara'ya maaşlar için para lazım. Hemen o dönemin Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nu cep telefonundan aradım ve bu olayın cevabını sordum. Müdür bakanla konuştuğum için bana epey kızgın. Birlikte dışarı çıkıyoruz, koca bir ağacı göstererek bakın diyor, bu ağaç da yaşlı. Onu da kesip sizlere kapıyla pencere yapacağız. Yüzüne öfkeyle bakarak senin baban kaç yaşında diye soruyorum. 70 diye mırıldanıyor. O zaman onun da zamanı gelmiş. Onu da öldürelim. Yeşil görmeyen kişi ruhen rahatsızdır ve saldırgan olur. Bu sebeple artık baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana gibi sözler içeren şarkıları çocuklarımıza söyletmeyelim lütfen. Sabah gazetesinde bir haber ilişti gözüme. Habere göre Orman Bakanlığı maaşlarını ödeyemediği 50 bin orman işçisine ağaç kesip satın, böylece maaşlarınızı almış olursunuz demiş. Umarım yalandır. Umarım bu sözler söylenmemiştir. Panteramelle tabutlara girdik. Senelerce oturmakta olduğum Gayrettepe semti yeşile hasrettir. İstanbul'un diğer bölgeleri gibi bir beton yığını haline gelmiştir. Üzerindeki gecekondu yüzünden yeşilliğini bir nebze de olsa koruyan son alanın da iş anı olacağını duyunca mahalleliyle ilginç bir gösteri düzenleme kararı aldık. Zincirli Kuyu mezarlığından iki tabut kiralandı. İmamımız geldi ve ben bir tabuta sevgili Panter Emel diğerini yerleştik. Aynı tabuta girmedik. Zaten yeşil göremeyen bizler adım adım sağlığımızı kaybetmiyor muyuz? Eylem yerini buldu. Beşiktaş Belediyesi bu son yeşil alana şimdilik inşaat ruhsatı vermiyor. Gerçi Beşiktaş Belediyesi bana çok mesafeli davranıyor. Ama karşı tarafta da boş durmuyordur. Elbette. Bakalım zaman ne gösterecek? Hem yürüdü hem yürüttü. Yıl 2000. 1 Temmuz sabahı üniversiteye giderken herkes bana bir tuhaf bakıyordu sanki. Uzun zaman bölüm başkanımız olan Profesör Doktor Senayi Saltoğlu, "Bugünkü sabah gazetesini gördün mü?" diye sordu. "Hayır," dedim. "Ne var ki?" "Hele bir bak," dedi. Bir baktım ki meğer neler neler yapmışım. Tam sayfa bir yazı, hatta bir yazı dizisi. Hırsız maskesi içinde bir fotoğraf, üzerinde çalıntı üstadı yazan bir mühür ve çarpıcı bir başlık. Hem yürüdü hem yürüttü. Sadece bu başlığa göz atan bir okuyucunun benim hakkımda neler düşüneceğini tahmin edin. İddia şöyle: bugüne kadar hazırladığım 6 gezi kitabımın 3'ünün 170'i çalıntıymış ve kaynakça gösterilmemiş. Bazı ülkelerde bir saat kalıp kitap hazırlamışım. Yazın alt yazısında da çaldığım cümlelerden örnekler verilmiş. Türkiye'nin en büyük gazetelerinden biri, birçok gazeteci arkadaşıma göre bir haber özelliği olmayan bu iddia için tam sayfalık bir dizi hazırlıyor. Ailemle ve bilim hayatımı satışarak hem de isimsiz. Hemen sabah gazetesi yazışlarından Emre Aköz'le görüşüyorum. "Hocam, sizinle uğraşan güçler var," diyor. "Benden yazılı yanıt istiyor." Bu arada kendisine her gezi kitabının arkasında en az 5 sayfalık kaynakça bölümünün olduğunu hatırlatıyorum. Bakıyor ve gayet rahat, "Evet, varmış," diyor. Sabah gazetesi ve ATV çevre adına verdiği mücadelelerde bana hep destek olan çok sevdiğim iki kurum olmuştur. Şaşırdım ve beni karalamalarından nedenini anlamakta zorlandım. Bir gezi kitabı yazarı, bir araştırmacı literatürü taramazsa, kendisinden önceki kaynakları inceleyemezse, istifade etmezse, bence esas o zaman okuyucusuna haksızlık eder. Ayrıca hiç kullanılmayacaksa dergiler niye basılıyor? Kitaplar niye yayınlanıyor? Dünyanın dört bir köşesindeki kütüphaneler kapılarını hizmet için niye açıyor? İşte bir örnek. Madagaskar The Red Island isimli bana Madagaskar'da hediye edilen bir kitaptan lemurlar ve baobab ağacı ile ilgili bilgileri tercüme edip kitabımda yer vermişim. Peki ne yapacaktım? Lemurların hayatını 30 senemi verip kendim mi inceleyecektim? Madagaskar'ın nüfusunu tek tek kendim mi sayacaktım? Ermenistan'daki nükleer santralle ilgili bir gazetede yayınlanan anonim bir haberden bir iki cümle almışım. Bu suç mudur? Hatta Misson isimli bir Fransızın düşünden söz ederken 1690 yılı yerine bir dizgi hatasıyla 1960 olarak yazıldığı bile bu yazıda yer aldı. Ve bu haberde. Oysa ki magazin ve futbol kültüründen sıyrılmayan toplumumuza bazıları 5. baskısını yapan bu kitaplarla hiçbir maddi beklenti olmadan bilgi, gezi kültürü, gezginlik ruhu aşılamaya çalışan kişileri karalamak yerine destek olunması daha doğru olmaz mı? Devam yarın ibaresinde benim böyle yaparak sağladığım menfaatlerin ertesi gün anlatılacağı ilan edildi. Oysa ertesi gün bundan bir kelime bile söz etmediler. Yazılarından kopya ettiğim iddia edilen hiç tanımadığım 3 gazetecinin demeçlerine yer verilmiş. Bunlardan biri de Gülden Aydın. Benim ruh sağlığımın bozuk olduğunu söylemiş. Tanımadığı bir şahıs için böyle ciddi bir tanıda bulunmak suç olmalı diye düşünüyorum. Ayrıca ruh sağlığı bozuk bir kişinin hukuki sorumlulukları bile olmadığı için yasalara göre çok önemli iddiadır. Bir hastanenin sağlık kurumunun bile böyle bir rapor vermesi pek kolay değildir. Bu değerli köşe yazarımız acaba aynı zamanda bir psikolog mu? Meğer kitaplarından alıntı yaptığım yazarlar benim çaldığımı biliyorlarmış da yüzüme vurmuyorlarmış. O zaman bu da bir suç. Peki 10 senedir bir Allah'ın kulu bunları niye söylemedi? Bu kitaplardan her gazeteci ve yazarın haberi vardı ve kendilerinde kitaplarım da mevcuttu. Bu arada bu konuda bana sahip çıkan yıllardır karşılıklı sevgi ve saygıyla çalıştığım İnkılap Yayın Evi'ne teşekkür ederim. İki dava açıldı. Bir suç duyurusu ve bir tazminat davası. Bakalım mahkeme nasıl sonuçlanacak. Ama ben okurlarıma ve gezgin dostlarıma gücüm ve sağlığımın yettiği kadar yeni kitaplarımla ulaşmaya devam edeceğim. Bu karalamalar beni yıkmıyor. Aksine yazılarımı daha da yoğunlaştırmam ve daha dikkatli olmam için güçlü bir ateş veriyor. Ekonomi konferansı, İzmir fuarı, şarkıcılık tecrübesi, Hülya Avşar ve dans. Konferans vermek ciddi bir iştir. Ancak uzun zaman biriminde oluşan bir tecrübe birikimi ve bilgi altyapısı ister. Ayrıca zamanın çok kıymetli olduğu 2000'li yıllarda zaten sayısı az olan izleyicilere kısa zamanda öz ve faydalı bilgiyi esprili bir üslupla anlatmak gerekir. İzmir fuarı kapsamında yer alacak bir konferans için davet edildim. Programı incelerken Hülya Avşar ismi dikkatimi çekti. Konusunda her ekonomi uzmanının, hatta her ekonomi profesörünün bile kolayca evet diyemeyeceği bir konu hakkında konferans vermesi söz konusuydu. Ekonomide girişkenlik. Türkiye'de en fazla konferans verme rekorunu elinde tutan biri olarak şaşırdım ve her konuşmamda tepki gösterin diye nasihatte bulunduğumu hatırlayarak ilginç bir protesto gösterisine kalkıştım. Hülya Avşar buyursun, konferans versin, ben de şarkı söyleyeyim bari. Eğer bu yanlışa ses çıkarmazsak birkaç ay sonra Seda Sayan işletme ve Seren Serengil de elektronik devreler hakkında konferans vermeye niyetlenebilir. Basına ilginç geldi bu eylem. Bana önce zorla şarkı söylettiler. Haber bültenlerinde defalarca o berbat sesine şarkı söylerken gösterdiler. Utandım, yanlıştı ama oldu. Hülya Avşar'ın bu şakaya tepkisi sert ve acımasız oldu. Benim için zavallı adam, yazık, kafasında eksik var. Ailevi durumu bozuk gibi ağır sözler sarf etti. Oysa ki benim üslubum gayet yumuşak idi. Bir kere daha hakarete uğrayınca 5 milyarlık tazminat davasına hazırlandım. Kanal D bizi o akşam ana haber bülteninde 25 dakika konuşturuyor. Hülya Avşar'a milyonlarca hayranını başta çevre ve sağlık olmak üzere doğru mesajlarla yönlendirmesini tavsiye ediyorum. Sonuçta sarf ettiği bu hakaret dolu sözcüklerden dolayı özür diliyor. Ben de Dünya Barış Günü olan 1 Eylül'de onu affediyorum. Ardından beni Avşar Şov'a davet ediyor. Geniş bir kitleye ulaşmak için iyi bir fırsat diyorum.